Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti hangi cevapları vermiştir? 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu dünya siyasetinde hangi noktada yer alıyordu? 17. yüzyıl arayış yılları Osmanlısında hangi isyanlar yaşandı? Duraklamaya karşı yapılan ıslahat çalışmaları nasıl sonuçlandı? Tarih FM'e hoş geldiniz. Ben Ferdi Hocam. Bu bölümde Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemini anlatmaya çalışacağım. 10. podcast'imizden herkese merhaba. Bu bölümde sizinle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminden sonrasına bir giriş yapacağız. 17. yüzyıl Osmanlısı'nın genel özelliklerinden yavaş yavaş başlayalım isterseniz. 11 hükümdarın olduğu bu dönem 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlıyor, 1699 tarihindeki Karlofça Anlaşması'yla sona eriyor. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde Avusturya, İran, Leistan, Venedik ile savaşıyor, fetihlerine devam ediyor ve en geniş sınırlarına ulaşıyor. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde yani 17. yüzyılda en fazla savaştığı devlet Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Osmanlı Devleti bu dönemde sınırlarını genişletme politikası gidiyor. İç politikadaysa savaşların kaybedilmesi ya da uzun sürmesi ve isyanlar sebepleriyle ıslahatlar yapılmaya çalışılıyor. Osmanlı Devleti'nin duraklama sebeplerine bakacak olursak iç nedenlerde imparatorluğun çok uluslu yani kozmopolit yapıya sahip olması gereği merkezi otoritenin bozulmasını sayabiliriz. Yine bu dönemde otoriteyi sağlamak için sancağa çıkma usulünün kaldırılması ve yerine kafes usulünün getirilmesi ile ortaya çıkan bazı sorunlar, saray ağalarının ve sarayda hükümdarın eşlerinin siyasete karışmaları yine iç sebeplerden sayacağımız şeyler. Biliyorsunuz ordunun başında ilk kez sefere çıkmayan padişah olarak 2. Selim'i yani Sarı Selim'i daha önceki podcastlerimizde söylemiştim. Ordunun başında son kez sefere çıkan padişahınsa 3. Mehmet olduğunu bir kenara not etmek lazım. Bu durum yani padişahların ordunun başında sefere çıkmamaları Osmanlı duraklamasının iç sebeplerinden birisi sayılabilir. Tımar sisteminin bozulması, Celali isyanlarının çıkması, rüşvetin yaygın anlaşması, ocak devlet içindir anlayışının yerine devlet ocak içindir anlayışının yerleşmesi, özellikle devşirme sisteminin bozulması, dolayısıyla ordunun bozulması ve Sokul'un ölümünden sonra donanmaya önem verilmemesi askeriyenin duraklamasının sebeplerinden sayılacak. Toprağın terk edilmesi, savaşların kaybedilmesi, savaşların uzun sürmesi, sarayın aşırı giderlere sahip olması gibi sebepler birbirini tetikliyor ve birleşe devlet yapısında bozulmalara sebep oluyor. Özellikle bu dönem itibariyle medreselerde yani okullarda akli bilimlerin yerine nakli bilimlerin gelmesi, babası medreselerde görevli olan çocukların kendisinin de para karşılığı medrese hocası olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla buna beşik ulemalığı deniyor. Bu sistemle medreselerin bozulması yani eğitim sisteminin çökmesi. Yine söylemem gerekir ki ekonominin bozulmasıyla isyanların ortaya çıkması, devlete güvenliğin azalması, torpil ve adam kayırmanın iyice artması Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklamasının iç sebepleri olarak gösterilebilir. Dış sebeplere baktığımızda ise Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı birlikte hareket etmesi yani Haçlı ittifakı kurması, coğrafi keşifleriyle klasik ticaret yollarının yön değiştirmesi yani ipek ve baharat yollarının önem kaybetmesi. Bu durumu engellemek için de kapitülasyonların artırılması yani gümrük gelirlerinin iyice azalması, Avrupa'nın askeri, teknik ve bilim alanlarında çok ilerlemesi, özellikle Rönesans'ın etkisi, son olarak da imparatorluğun doğal sınırlara ermesi, doğal sınırlara ulaşmasını sebepler arasında sayabiliriz. Osmanlı Devleti'nin neden durakladığına göz attığımıza göre artık 17. yüzyıldaki siyasi olaylara geçiş yapalım. Öncelikle Leistan yani Polonya ilişkileriyle başlayalım. Leistan 1575'te 3. Murat döneminde yani Sokulu'nun hakim olduğu dönemde Osmanlı tarafından alınıyor. 1587 tarihinde yine 3. Murat dönemine denk geliyor. Osmanlı egemenliğinden çıkıyor ve zaman içerisinde kuvvetleniyor. Leistan'ın Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine karışması üzerine 2. Osman yani Genç Osman Hotin seferine çıkıyor. Bu Hotin seferinde Yeniçerilerin dağınık düzensiz oluşlarından şüpheleniyor ve Leistan ile 1600 1521 tarihinde Hotin Anlaşması'nı imzalıyor. Bu anlaşmaya göre Hotin Kalesi Osmanlı Devleti'nde kalmış, Lehistan'ın ise Kırım'a vergi vermesi ve Osmanlı'ya saldırmaması kararlaştırılmış. 2. Osman bu sefer sırasında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya karar veriyor. 2. Osman'ın yaptığı çalışmaları anlatırken bunlardan da bahsedeceğim. 4. Mehmet döneminde ise Lehistan Osmanlı himayesindeki Ukrayna Kazaklarına saldırıyor. 4. Mehmet de Lehistan seferine çıkıyor. Lehistan ile 1672 tarihinde Bucaş Anlaşması imzalanıyor. Buna göre Ukrayna ve Podolya Osmanlı'da kalıyor. Lehistan Osmanlı Devleti'ne vergi vermeyi kabul ediyor. 1672 tarihli Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batı ve kuzeydeki en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma. 17. yüzyılda Lehistan'la ilişkilerimiz bu kadar. Şimdi bakalım İran ile ilişkilerimiz nasıl? 3. Murat döneminde 1590 tarihinde Ferhat Paşa yani İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma ile Gürcistan, Dağistan, Azerbaycan, Şirvan ve Tebriz alınıyor. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin sınırları Hazar Gölü'ne kadar uzanmış oluyor. 1590 tarihindeki Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırına ulaşıyor. Demek ki 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin batıdaki, doğudaki en geniş sınırlarına ulaştığı dönem. 1. Ahmet döneminde ise 1611 tarihinde Nasuh Paşa Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti, Avusturya İmparatorluğu ve Celali isyanlarıyla uğraştığı için önceden aldığı yerleri geri veriyor. İran'da buna karşılık Osmanlı Devleti'ne yıllık 200 deve dolusu ipek veriyor. O zaman diyebiliriz ki Nasuh Paşa Anlaşması'yla Osmanlı ilk defa doğuda yeniliyor ve toprak kaybediyor. Nasuh Paşa Anlaşması gereği vermesi gereken vergileri ödemeyen İran'a ileriki dönemde savaş açılacak ve bu savaş sonucunda 1618 tarihinde Serav Anlaşması imzalanacak. Bu Serav Anlaşması'na göre de İran ipek vergisini ödemeyi yeniden kabul ediyor. Sonrasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınan Bağdat İran tarafından işgal edilince 4. Murat Revan ve Bağdat seferine çıkıyor. Bu sefer sonucunda 1639 tarihinde Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Bağdat, Kerkük ve Basra Osmanlı'da kalıyor, Revan ve Azerbaycan İran'da kalıyor. Osmanlı ile İran arasındaki sınır da Zagros Dağları olarak belirleniyor. Bugünkü Türk-İran sınırının büyük oranda çizilmesi bu Kasr-ı Şirin Anlaşması ile gerçekleşiyor. 17. yüzyıldaki Osmanlı-İran ilişkilerinden sonra Venedik ile ilişkilere bakalım. Bu dönemde yani 17. yüzyılda Osmanlı ile Venedik arasındaki en önemli sorun Girit meselesi. Girit 24 yıllık kuşatmanın sonunda 1669 tarihinde alınıyor. Girit Osmanlı Devleti'nin denizlerde fethettiği son büyük yer olarak tarihe adını yazdırmış. Ve Girit'in alınmasıyla Doğu Akdeniz'de tamamen Osmanlı egemenliği sağlanmış oluyor. Girit'in alınmasından sonra Osmanlı donanmasına çok fazla önem verildiğini söyleyemeyiz. Gerçi donanmaya önem verilmemesi Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesiyle de açıklanabiliyor. Girit konusuna başladığımızda demiştim ki 24 yıllık kuşatmanın sonunda alındı. 24 yıllık kuşatmanın sonunda Girit'i alabiliyorsanız donanmanız zaten eski gücünde değildir. Ha bir de diğer taraftan bakacak olursak Girit'in alınması için 24 yıl sefer yapılması Girit'in Osmanlı Devleti için ne kadar önemli olduğunun da göstergesi. Girit daha sonra 1913'te Balkan Savaşı'nın sonunda kaybedilecek. 20. yüzyıl bölümünü anlatırken bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi isterseniz 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en çok savaştığı devlet olan Avusturya Devleti ile Osmanlı ilişkilerine biraz göz atalım. 3. Mehmet döneminde 1596'da yapılan Haçova Meydan Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazanıyor ve bu savaş sonucunda Eğri, Kanice, Estergon kaleleri Osmanlı'ya katılıyor. Haçova Meydan Savaşı Osmanlı Devleti'nin zafer ile sonuçlanan son büyük meydan savaşı olarak tarihe adını yazdırmış. 1. Ahmet döneminde devam eden savaşlara İran savaşları ve Celali isyanları sebebiyle son veriliyor. Sonrasında 1606 tarihli Zitvatoruk Anlaşması imzalanıyor. Bu Zitvatoruk Anlaşmasına göre Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalıyor. Avusturya Arşidükü yani imparatoru Osmanlı padişahına eşit kabul ediliyor. Daha önceki bölümlerde Kanuni dönemini anlatırken demiştim ki Kanuni döneminde İstanbul yani İbrahim Paşa Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Avusturya'da Avusturya Macaristan'a karşı üstün olmuş demiştim. Avusturya Arşidükü yani kralı Osmanlı Sadrazamına eş hale gelmişti. Ama artık burada Zitvatoruk Anlaşması ile beraber Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahına eş hale geliyor. Yani Osmanlı üstünlüğü Zitvatoruk Anlaşması ile beraber sona eriyor. Yine Zitvatoruk Anlaşması'na göre Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecektir maddesi de eklenmiş. 4. Mehmet döneminde ise Avusturya ile 1664 tarihinde Vasvar Anlaşması imzalanıyor. Yine bu anlaşmaya göre Uyvar ve Novigrad kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalıyor. Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılıyor. Bu Vasvar Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Avusturya'dan son kez savaş tazminatı almış oluyor. Ve yine bu anlaşmayla 17. yüzyılda Avusturya'ya karşı son defa Osmanlı Devleti başarılı hale gelmiş. 4. Mehmet döneminde Osmanlı Devleti 1683 tarihinde Viyana'ya kuşatmaya geçiyor. Bu Osmanlı'nın 2. Viyana kuşatması olarak tarihe geçmiş. Kuşatma sonucunda Osmanlı Devleti'nin başarısız olduğunu görüyoruz. Bu başarısızlık karşısında Osmanlı Devleti'ne karşı Malta, Avusturya, Leistan, Venedik ve Rusya Kutsal İttifak dediğimiz ittifak kuruyorlar ve Osmanlı'ya karşı saldırıya geçiyorlar. Bu Kutsal İttifak devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki savaş 1683 ile 1699 tarihler arasında sürmüş. Savaşın sonunda ise Karlofça Anlaşması ve İstanbul Anlaşması imzalanmış ve savaş sona ermiş. 2. Viyana kuşatmasının başarısız olması Avrupalılar arasında Türklerin Avrupa'dan atılacağı, atılabileceği anlayışını kuvvetlendiriyor. Ve Türk kuvvetlerinin Sakarya Meydan Savaşı'na kadar geri çekilmesine sebep oluyor. 1699 tarihli Karlofça Anlaşması Malta, Avusturya, Leistan, Venedik ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış. Bu anlaşmada Rusya yok. Rusya ile daha sonradan İstanbul Anlaşması imzalanacak 1700 tarihinde. Karlofça Anlaşması'na göre Temeşvar, Banat hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya'ya bırakılıyor. Polonya ve Ukrayna Leistan'a veriliyor. Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik'e bırakılıyor. Leistan ve Venedik'in Osmanlı Devleti'ne ödediği vergiler kaldırılıyor ve anlaşmanın 25 yıl devam edeceği ve Avusturya Devleti'nin garantisinde kalacağı maddeye konuyor. Bu Karlofça Anlaşması ile beraber Osmanlı Devleti ilk defa büyük çapta toprak kaybediyor. Osmanlı Devleti'nin artık bu anlaşma ile beraber Orta Avrupa egemenliği sona ermiş oluyor. Osmanlı toprakları ilk defa uluslararası bir anlaşmayla paylaşılmış oluyor. Ve Karlofça Anlaşması Avusturya'nın Avrupa'nın en güçlü devleti olmasını sağlıyor. Şimdi de 1700 tarihli İstanbul Anlaşması'na bir göz atalım. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında bu anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmayla Azak Kalesi Rusya'ya bırakılıyor. Rusya Karadeniz'e ilk defa bu anlaşmayla adım atmış. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmesi kararlaştırılmış. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilme hakkını elde ediyor. Ve yine bu anlaşmayla Rusya Kudüs'ü rahatça ziyaret edebilme hakkını kazanıyor. O zaman diyebiliriz ki Rusya İstanbul Anlaşması ile Karadeniz'e ilk adımını atmış oluyor. 17. yüzyıldaki siyasi olaylar bu kadardı. Şimdi gelelim isyanlar bölümüne. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde 3 çeşit isyan görüyoruz. İlki merkez yani İstanbul isyanları, ikincisi Celalilerin Anadolu'da çıkan isyanları, üçüncüsü de eyaletlerde çıkan isyanlar. Merkez isyanları yani başkent İstanbul'da çıkan isyanlar daha çok kapı kulları yani Yeniçeriler tarafından çıkartılan isyanlar. Bu isyanların genel sebebi Yeniçerilerin ocak devlet içindir anlayışının değişmesi. Sonrasında ekonomik durumun bozulmasıyla beraber zamanında maaşlarını alamamaları, Yeniçerilerin her padişah değişikliğinde aldıkları cülüs bahşişinin dağıtılmasında aksaklıklar ortaya çıkması ve özellikle ıslahatlardan rahatsız olan kesimlerin Yeniçerileri kullanması. 3. Murat döneminde ulufe sebebiyle yani maaş sebebiyle isyan çıkıyor. Bu isyan Yeniçerilerin isteklerinin yerine getirilmesiyle bastırılıyor. 2. Osman yani Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyordu ve Yeniçeriler ona karşı ayaklandılar. Bu ayaklanma sonucunda Genç Osman Yeniçeriler tarafından tutuklandı ve şehit edildi. Yeniçeri Ocağı istediği bir padişahı şehit edebilecek derecede güçlenmiş. Bu ne demek? Artık Yeniçeri Ocağı'nın karşısında neredeyse hiçbir güç duramaz demek. 4. Murat döneminde ise Yeniçeriler saraya doğru yürüyüşe geçiyorlar. Padişahın gözleri önünde Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'yı öldürüyorlar. 4. Mehmet dönemine gelindiğinde Yeniçerilerin isteğiyle 30 kadar devlet adamı Sultanahmet Meydanı'nda idam ediliyor. Bu olaya Vakai Vakfakiye olayı denmiş. Yani Çınar olayı. Bu dönemde Anadolu'da çıkan isyanlara ise Celali isyanları isim veriliyordu. Bu Celali ismi Yavuz Sultan Selim dönemindeki Bozoklu Celal'den ismini almış. Bu isyanlar da Beylerbeyi ve Sancakbeylerinin devşirme kökenli olmaları ve yöneticilerin adaletsizliği sebebiyle çıkıyor. Sonrasında ekonomik durumun, tımar sisteminin bozulması, vergi toplamadaki yolsuzluklar gibi sebeplerle çıkıyor. Anadolu'da çıkan bu isyanlar Karayazıcı, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Tavil Ahmet, Gürcü Nebi gibi isyancılar tarafından çıkartılmış. Bu Celali isyanlarının genel anlamda şiddet ve baskı ile bastırıldığını görüyoruz. Bu isyanlar sonucunda da Anadolu'daki dirilik ve düzenin bozulduğunu, ekonominin felç hale geldiğini söyleyebilirim. 17. yüzyılda çıkan bu isyanların, Celali isyanlarının Osmanlı Devleti'ni Avusturya ve İran'a karşı zayıflattığını da söylemek mümkün. Merkeze uzak eyaletlerde, özellikle Yemen, Bağdat, Kırım, Eflak, Boğdan, Erdel gibi eyaletlerde çıkan isyanlara ise eyalet isyanları diyoruz. Bunların en büyük sebebi merkezi otoritenin bozulması. Yani zayıflaması. O bölgeye atanan yöneticilerin olumsuz davranışları ve dolayısıyla ekonomik durumun ve toprak sisteminin bozulması. Bu eyalet isyanları sebebiyle devlet siyasi, sosyal, ekonomik yönlerden oldukça olumsuz etkileniyor. 17. yüzyılda çıkan eyalet isyanlarının milliyetçilikle hiçbir alakası olmadığını söyleyebiliriz. İsyanlar daha çok yönetime karşı değil, şahıslara karşı çıkan isyanlar. 18. yüzyıldan sonra ise milliyetçilik isyanlarının çıktığını göreceğiz buralarda. Şimdi gelelim 17. yüzyıldaki ıslahatlara, yani yeniliklere. 1. Ahmet döneminde ekber ve erçe sistemi kabul edilmiş, şehzadelerin sancağa çıkma usulü kaldırılmış. Yani kafes usulü getirilmiş. Peki ekber ve erçe sistemi en yaşlı ve en tecrübeli kişinin tahta getirilmesi anlamına geliyor. Şimdi bu sistem hanedanın en yaşlı ve büyüğünün, yani en tecrübelisinin hükümdar olması usulü, merkezi otoritenin kuvvetlendirilmesini sağlamak için bu getirilmiş. Ama kafes usulü dediğimiz sistemden beraber düşünüldüğü, yani şehzadelerin belli bir odaya kapatılarak, belli bir eve kapatılarak yönetilmesi, eğitilmesini düşündüğümüzde, şehzadelerin deneyim kazanmadığı için devlet işlerinden çok da anlamayan kişiler olarak göreve geldiklerini görüyoruz. 1. Ahmet döneminin sadrazamı Kuyucu Murat Paşa bu dönemde isyanlara karşı sert önlemler almasıyla adını yazdırmış. İsyanlara karşı sert önlemlerin ele alınması, isyanların gerçek sebeplerinin anlaşılmasını engellemiş. 2. Osman, yani Genç Osman dönemindeki ıslahatlara baktığımızda padişahın saraydan evlenme geleneğine son veriliyor. Saray dışından evlenmiş 2. Osman. Genç Osman bu uygulamayla saray içerisinde oluşan gruplaşmaları engellemeye çalışıyor ve merkezi otoriteyi kuvvetlendirmeye çalışıyor. Yine Genç Osman tarafından başkentin İstanbul dışında Anadolu'ya taşınması tasarlanmış. Yine bu dönemde Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istenmiş. Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma teşebbüsü Osmanlı tarihindeki ilk köklü ıslahat girişimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki yetkileri kaldırılmış. Böylece ilmiye sınıfının devlet yönetimindeki etkisini kırmaya çalışmış. 2. Osman Yeniçeri Ocağı tarafından tahttan indiriliyor ve şehit ediliyor. 2. Osman'ın Yeniçeriler tarafından şehit edilmesi yenilik taraftarlarının güçsüz olduklarının apaçık bir göstergesi olarak kabul edilmeli. 4. Murat döneminde ise İstanbul ve Celali isyanlarının sert bir şekilde bastırıldığını söylemek mümkün. Bu dönemde her padişah değişikliğinde Yeniçeri Ocağı'na dağıtılan cülüs başçısının ilk defa dağıtılmadığını görüyoruz. Yine devlet adamlarından devletin gidişatını düzeltmek için raporlar bu dönemde isteniyor. Başkent İstanbul'da güvenliği sağlamak için de içki, tütün, gece sokağa çıkma yasağı gibi yasaklar getiriliyor. 4. Mehmet dönemine geldiğimizde bu dönemde sadrazamların daha çok etkili olduklarını görüyoruz. Tarhuncu Ahmet Paşa ilk modern devlet bütçesini hazırlayan kişi olarak görülmüş, saray masraflarını kısıtlamış ve idam edilmiş. Yine 4. Mehmet dönemi sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa, bu döneme ismini yazdıran kişilerden birisi, bazı şartlar ileri sürerek sadrazam olan ilk kişi olarak tarihe adını yazdırıyor. Bu şartlar arasında saraya sunduğu tekliflerin kabul edilmesi, devlet memurlarının görevlendirilmesinde %100 yetkili olması ve kendisi hakkında şikayet varsa savunmasının istenmesini istemiş. Şartlı bir şekilde sadrazam olması, rahat bir çalışma ortamı istediğinin göstergesi. Sonrasında 4. Mehmet dönemi sadrazamlarından olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa dönemine bakalım. Bu dönem duraklama döneminin en güzel ve zirve yılları olarak anılan dönem. Yani bu dönem duraklama döneminin yükselme dönemi olarak kabul edilmiş. Bu derste tüm anlattıklarımı gözden geçirecek olursak Batı'nın gerisinde kalındığı anlaşılmıyor. Dolayısıyla bu dönemde Batı tarzı ıslahatların yapılmasına gerek duyulmuyor. Yapılan ıslahatların ise devlet adamlarının ömürleriyle sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Yani devlet politikası haline getirilmiyor. Islahatlar şiddet ve kuvvete dayanarak uygulanmaya çalışılıyor. Problemlerin gerçek sebeplerine inilemiyor. Bu podcast'imizin sonuna da geldik. Bu bölümde Osmanlı duraklama dönemini, yani 17. yüzyılı anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfm@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Maillerinizden anladığım kadarıyla da ilginize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.